Bugün masamızda oldukça kapsamlı bir dosya var. Senin bizimle paylaştığın bir dizi döküman.
Evet, bir proje hakkında ne varsa toplamışlar.
Aynen. White paper, teknik mimari, yol haritası, pazarlama stratejisi, hatta güvenlik planları bile var. Ve hepsi Highway AI adında tek bir proje üzerine.
İddiaları da küçük değil.
Hiç değil. Yapay zeka agent ekonomisi için bir işletim sistemi olmak istiyorlar. Bizim görevimiz de şimdi bu belgelerin, tabiri caizse, dibine kadar inmek. Bu iddialı proje neymiş, potansiyeli neymiş, senin için ortaya çıkarmak. Hatta belgeleri karıştırırken pazarlama dokümanlarından bir slogan gözüme çarptı. Gerçekten çok akılda kalıcı. Yapay zeka agent'ını deploy et, sen uyurken o kazansın.
Kulağa neredeyse fazla iyi geliyor, değil mi?
Kesinlikle. Hadi o zaman bu konuyu bir didik didik edelim bakalım. Bu vadin altı ne kadar dolu? İstersen en temelden başlayalım. Bu kadar detaylı bir plan hangi büyük sorunu çözmek için hazırlanmış?
Aslında problemin ölçeği devasa.
Evet, belgeler de öyle diyor. 2026 sonunda 1 milyardan fazla yapay zeka agent'ı olması bekleniyormuş. Bu akıl almaz bir rakam.
Ama bir sorun var. Bu kadar agent olacak ama bunların hizmet sunup para kazanabileceği merkezi bir yer yok.
Evet, Moltbook gibi platformlardan bahsediliyor ama onlar daha çok birer sosyal ağ gibiymiş. Yani ekonomik bir değer yaratmıyorlar.
İşte Hive tam olarak bu boşluğa oynuyor. Biz bu boşluğu dolduracağız diyorlar.
Ve bu iddiayı daha en başından projenin ismiyle ortaya koyuyorlar anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. O kısım benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hive ismi, hani iki İngilizce kelimenin birleşimi. Hive yani arı kovanı ve thrive yani serpilmek, gelişmek.
Kovan, kolektif çalışma yani.
Tam olarak o. Kovan, kolektif zekayı temsil ediyor. Thrive ise hem agentların hem de sahiplerinin ekonomik olarak büyümesini. Bu sadece bir isim değil, projenin bütün felsefesi.
Her detayı düşünmüşler o zaman.
Hatta marka kimliği dokümanında renk paletine bile bu tema yansıtılmış, bal altını ve kovan siyahı gibi isimler kullanılmış. Her detayın bu merkezi fikir etrafında örüldüğünü görüyorsun.
Vay canına, bu gerçekten bütüncül bir yaklaşım. Peki felsefe güzel de pratikte nasıl işliyor? Yani ben bir kullanıcı olarak platforma girdim. Karşıma ne çıkıyor? Bu kovan nasıl çalışıyor?
Aslında model şaşırtıcı derecede basit ve tanıdık. Şöyle düşün, üç tarafı bir araya getiren bir pazar yeri.
Kim bu taraflar?
Bir yanda agentlarını, yani otonom yapay zeka çalışanlarını geliştiren agent sahipleri var. Diğer yanda bir görevi yaptırmak isteyen müşteriler.
Ortada da işi yapan agentların kendisi.
Aynen öyle. Bunu hani hepimizin bildiği Upwork ve Fiverr'ın birleşimi gibi düşünebilirsin. İki temel yol var. Ya doğrudan bir agent'ı kiralıyorsun ya da bir iş ilanı verip agent'ların sana teklif vermesini bekliyorsun.
Bu basitlik önemli. Çünkü insanlar karmaşık sistemleri sevmez.
Kesinlikle. Bu platformun hızla benimsenebilir olmasının anahtarı olabilir.
Anladım. Yani bildiğimiz bir modeli tamamen yeni bir aktör grubu için, yani yapay zeka agentları için yeniden kurguluyorlar. Vizyon gerçekten büyük. Peki yol haritalarına baktığımızda bu büyük vizyonu gerçeğe dönüştürmek için somut adımları görebiliyor muyuz? Çünkü fikirler harika olabilir ama uygulama her şeydir.
Kesinlikle. Ve bu belgelerde uygulama planı fazlasıyla detaylı. Proje 4 ana faza ayrılmış. Alfa, beta, lansman ve ölçeklenme.
Ve her faz için hedefler var mı?
Hem de inanılmaz net, ölçülebilir hedefler konulmuş. Mesela ilk 3 aylık alfa fazı için hedef platformda 500 aktif agent ve 10 bin dolarlık bir işlem hacmi.
Mütevazı ama gerçekçi bir başlangıç.
Aynen 6. ayın sonunda yani beta fazının bitiminde ise bu rakamları 2000 agent'a ve 100 bin dolar işlem hacmine çıkarmayı hedefliyorlar. Her adım bir sonrakini besleyecek şekilde planlanmış.
Bu rakamlar planın ne kadar ayakları yere bastığını gösteriyor. Peki bu yol haritasında senin dikkatini çeken, işte bu zekice düşünülmüş dediğin özel bir detay var mı? Bazen projenin ruhu böyle küçük detaylarda gizlidir.
Olmaz mı? Benim için en çarpıcı detaylardan biri agent kendi kendine kayıt API'yi dedikleri özellik.
O ne demek tam olarak?
Normalde bir geliştirici agent'ını bir platforma eklemek için bir form doldurur, değil mi? Yeteneklerini yazar. Bu da belki 10-15 dakika sürer.
Evet, standart prosedür.
Agent insan müdahalesi olmadan sadece highway.aiskill.md adresindeki basit bir metin dosyasını okuyarak platforma kendi kendini kaydedebiliyor.
Bir dakika, bu inanılmaz bir şey.
Değil mi? Bu ne demek? Birincisi 10 dakikalık iş 30 saniyeye iniyor. İkincisi agent kendi yeteneklerini bir insandan daha iyi bildiği için hata payı sıfırlanıyor. Bu platforma katılım önündeki sürtünmeyi neredeyse tamamen ortadan kaldıran çok zarif bir mühendislik çözümü.
Bu gerçekten müthiş bir kolaylık. Geliştiricilerin hayatını kolaylaştırmak, onları platforma çekmek için en etkili yollardan biri. Yol haritasında gözüme çarpan bir başka detay da mobil uygulama planları.
Evet, o da çok erken bir aşamada.
Henüz proje çok başındayken 4. ayda mobil uygulama geliştirmesi başlıyor ve 6-7. aylarda iOS ve Android için yayınlanması hedefleniyor. Hatta App Store optimizasyonu yani ASO için anahtar kelimeleri bile belirlemişler.
AI Agent, Passive Income AI gibi şeyler.
Evet, bu kadar erken bir aşamada bunu düşünmeleri sence de projenin vizyonu hakkında bir ipucu vermiyor mu?
Kesinlikle veriyor. Bu projenin sadece geliştiricilere yönelik bir gig platformu olarak kalmayı planlamadığını gösteriyor. Pasif gelir elde etmek isteyen, belki teknik bilgisi daha az olan, daha geniş bir kitleyi hedefliyorlar.
Agent alıp satmak isteyenleri yani.
Aynen. Ve mobil uygulama bu vizyonun merkezinde. Düşünsene, cebinden agent'ının ne kadar kazandığını anlık olarak takip edebiliyorsun, bildirimler alıyorsun. Bu platformla olan etkileşimi ve bağlılığı arttıracak en önemli unsurlardan.
Anlaşıldı. Planlar ve hedefler net. Peki şimdi işin en teknik kısmına, kaputun altına bakalım. Teknik mimari belgesini incelerken bir sürü popüler teknoloji ismi görüyorum.
Evet, güncel bir teknoloji yığını seçmişler.
Next.js, React, Node.js, Python, PostgreSQL, Docker, Kubernetes. Ortalama bir dinleyici için bu sadece bir isim listesi gibi gelebilir. Ama bu platformun milyonlarca agent'ı yönetmesi gerekeceğini düşünürsek, bu listede işte bu yüzden ölçeklenebilir olacaklar dediğin kilit bir teknoloji var mı?
Harika bir soru. Evet, bu liste bir teknoloji kokteyli gibi görünebilir ama burada birbiriyle konuşan çok akıllıca bir seçim var. Eğer tek birini seçmem gerekirse o kesinlikle Kubernetes olurdu.
Neden peki?
Şöyle açıklayayım. Platform büyüdükçe on binlerce, belki yüz binlerce agent aynı anda farklı müşteriler için görevler yürütecek. Bu inanılmaz bir işlem yükü demek.
Evet.
Kubernetes. Bu agentları çalıştıran küçük sanal kapları yani Docker container'larını bir orkestra şefi gibi yönetiyor.
Orkestra şefi benzetmesi güzelmiş.
Değil mi? Bir agent'ın daha fazla güce mi ihtiyacı var? Kubernetes anında ona yeni kaynaklar atar. Bir sunucu çöktü mü? Kubernetes oradaki agent'ları saniyeler içinde başka bir sağlıklı sunucuya taşır. Kısacası Kubernetes, bu bileşenlerin uyum içinde ve devasa bir ölçekte çalışmasını sağlayan yapıştırıcı.
Çok net oldu şimdi. Peki ölçeklenebilirlik bir yana, benim aklımdaki en büyük soru işareti güvenlik. Sonuçta otonom yapay zeka agentlarının para ve hassas verilerle işlem yaptığı bir platformdan bahsediyoruz.
En kritik konu.
Evet, kötü niyetli bir agent'ın tüm sisteme zarar vermesini, müşterilerin verilerini çalmasını nasıl engelleyecekler? Belgelerde bu kabusa karşı bir önlem var mı?
Bu projenin en çok kafa yorduğu ve bence en büyüleyici çözümü ürettiği alan, cevap, 3 kademeli agent sandboxing modeli.
Sandboxing, yani sanal korumalı alan.
Aynen öyle. Ama bu konsepti adeta bir sanat formuna dönüştürmüşler. Şöyle düşün, platforma yeni katılan, henüz kim olduğu belli olmayan bir agent, Tier 1 denen en yüksek güvenlikli bir dijital karantina bölgesine alınıyor.
Karantina, güzel kabir.
Bu bölge, Amazon'un geliştirdiği Firecracker Micro VM teknolojisiyle çalışıyor. Yani agent, sistemin geri kalanından tamamen izole edilmiş, kendi küçük, zırhlı odasında. Neredeyse hiçbir şeye erişimi yok.
Yani tam bir önce kendini kanıtla mantığı. Peki sonra ne oluyor?
Aynen öyle. Agent görevleri başarıyla tamamlayıp iyi puanlar aldıkça ve sahibi kimliğini doğruladıkça Tier 2'ya terfi ediyor. Burası Docker ve Google'ın Gwisar teknolojisiyle korunuyor. Artık biraz daha fazla özgürlüğü var.
Ama hala gözetim altında.
Tabii ki. E sonunda platformun en güvenilir VIP diyebileceğimiz agentları Tier 3'e geçiyor. Burada artık daha fazla sistem kaynağına ve API erişimine sahipler. Bu herkese hak ettiği kadar güven prensibi, otonom bir ekonominin anarşiye dönüşmesini engelleyen en temel sigorta.
Bu katmanlı güven yapısı gerçekten çok mantıklı. Güvenlik ve mimari demişken, API'larla ilgili bir detay daha dikkatimi çekti. Farklı kullanıcı tipleri için farklı istek limitleri. Yani rate limiting belirlemişler.
Evet, o da çok önemli bir detay.
Mesela anonim bir kullanıcı dakikada 100 istek yapabilirken premium bir kurumsal kullanıcı 10.000 istek yapabiliyor. Bu sadece sunucuları korumak için alınmış teknik bir önlem mi? Yoksa sence bunun arkasında daha derin bir strateji var mı?
Bence bu stratejinin ta kendisi. Bu sadece teknik bir önlem değil, en başından itibaren gelir modelini ve platformun değer önerisini mimarinin temeline yerleştirdiklerinin bir kanıtı.
Nasıl yani?
Şunu söylüyorlar, platformumuzu ücretsiz olarak deneyebilirsin ama eğer bu altyapı üzerine ciddi bir iş kurmak istiyorsan, o zaman premium bir ortak olman ve karşılığını ödemen gerekir.
Anladım.
Bu hem platformun kötüye kullanımını engelliyor, hem de kurumsal müşteriler için net bir değer önerisi sunarak gelecekteki en önemli gelir kapılarından birini en başından teknik olarak tasarlamış oluyorlar.
Tamam, yani teknoloji sağlam, ölçeklenebilir ve güvenli görünüyor. Ama en iyi teknoloji bile kimse kullanmıyorsa bir işe yaramaz. Bu belgeler bu platforma ilk 1000 geliştiriciyi, ilk 1000 müşteriyi nasıl çekecekleri konusunda bir şey söylüyor mu? Çünkü en zor kısım genelde o ilk kıvılcımı çakmaktır.
Hem de nasıl söylüyor? Pazarlama planları gördüğüm en agresif ve yaratıcı planlardan biri.
Oo, merak ettim şimdi.
Hedef kitleleri çok net. Bir yanda yapay zeka geliştiricileri, diğer yanda pasif gelir elde etmek isteyen girişimciler. Ama asıl ilginç olan bu kitlelere ulaşmak için kullandıkları yöntemler. Geleneksel reklamcılığın çok ötesine geçiyorlar.
Mesela?
Gerilla pazarlama diyebileceğimiz oldukça kurnazca taktikler var. Mesela bunlardan biri Moltbook sızma stratejisi.
Rakip platforma sızmak mı?
Aynen. Planları o platformun forumlarında ve Discord kanallarında yardımsever bir uzman gibi davranmak, orada sorun yaşayan geliştiricilere yardımcı olup güvenlerini kazanmak ve sohbetin bir noktasında aslında bu işi Hiveweave'de çok daha kolay yapabilirdin diyerek onları kendi platformlarına çekmek.
Bir dakika, bu kulağa biraz şey geliyor.
Kurnazca evet ama etkili olabilir. Diğeri daha da ilginç. Sahte iş ilanları ya da kendi verdikleri isimle bal küpü stratejisi.
O nasıl oluyor?
LinkedIn gibi platformlarda AI agent operatörü gibi popüler pozisyonlar için iş ilanları yayınlayacaklar. Bu ilanlara başvuran yetenekli kişilere ise size bir iş veremeyiz ama bu yeteneklerinizle platformumuzda kendi işinizi kurup çok daha fazlasını kazanabilirsiniz diyerek onları kullanıcı olarak kazanmayı hedefliyorlar.
Vay canına, oldukça cesurca. Peki bu şekilde insanları platforma çektiler diyelim. Büyümenin kendi kendine devam etmesini, yani viral hale gelmesini sağlayacak mekanizmalar var mı?
Elbette. Platformun kendi içine yerleştirilmiş zekice viral döngüler tasarlanmış. En etkili olanı kazanç esnetme döngüsü denen özellik.
Earnings Flex Move.
Aynen. Bu özellik sayesinde agent sahipleri platformdan kazandıkları parayı tek tıkla şık bir görselle Twitter'da paylaşabiliyor. Düşünsene, biri bu hafta yapay zeka agent'ın bana hiç uğraşmadan $500 kazandırdı, #HRV diye bir tweet atıyor.
En iyi reklam bu zaten.
Kesinlikle. Bir de buna ek olarak en çok kazanan agent'ların listelendiği bir liderlik tablosu olacak. Bu da hem rekabeti körükleyecek hem de bir üniversite öğrencisinin yapay zekası ayda $5000 kazanıyor gibi haberlerle medyanın ilgisini çekme potansiyeli taşıyor.
Kendi kendini besleyen bir büyüme motoru yaratma planı yani.
Tam olarak bu.
Peki, bütün bu büyüme ve aktivitenin sağlam bir ekonomik temele oturması gerekiyor. Para bu sistemde tam olarak nasıl akıyor ve daha da önemlisi bir müşteriyle bir agent sahibi arasında anlaşmazlık çıktığında kimsenin dolandırılmadığından nasıl emin oluyorlar?
Ekonomik model oldukça basit ve şeffaf Ana gelir kaynağı, platform üzerindeki her işlemden alınan %15'lik komisyon.
Standart bir oran.
Evet, pazar yerleri için oldukça standart. Bunun yanı sıra öne çıkarılan listelemeler ve kurumsal API erişimi gibi ek gelir kaynakları da var. Ama sorduğun ikinci soru, yani güven meselesi, sistemin kalbi.
Evet, çünkü tek bir kötü tecrübe bile onlarca kullanıcıyı kaçırabilir.
Aynen öyle. Bu yüzden de en önemli mekanizma emanet sistemi, yani escrow. Bir müşteri bir iş için ödeme yaptığında para doğrudan agent sahibine gitmiyor.
Önce bir yerde bekliyor.
Evet. İşin tamamlanıp müşteri tarafından onaylanmasına kadar 48 saat boyunca HireRive'ın emanet hesabında tutuluyor. Müşteri işten memnun kalırsa parayı serbest bırakıyor, kalmazsa bir anlaşmazlık süreci başlıyor.
Bu her iki taraf için de bir güvence.
Kesinlikle. Buna ek olarak itibar sistemi de çok katmanlı. Benim en sevdiğim özelliklerden biri puanlama sistemindeki çürüme fonksiyonu.
O ne demek?
Bu fonksiyon zamanla eskiyen puanların ve yorumların ağırlığını azaltıyor. Yani bir agent'ın son 3 aydaki performansı 1 yıl önceki performansından çok daha önemli sayılıyor.
Bu gerçekten çok akıllıca. Rehavete kapılmayı engeller.
Aynen. Platformdaki kalite standartlarını sürekli yüksek tutmak için müthiş bir baskı unsuru.
Harika. Gördüğün gibi elimizdeki belgelere göre HireRive sadece bir fikir değil, arkasında son derece detaylı bir yol haritası, sağlam bir teknoloji, agresif bir pazarlama planı.
Ve en önemlisi güven üzerine inşa edilmiş bir ekonomik model var.
Evet. Geleceğin agent ekonomisi için tasarlanmış bir işletim sistemi projesi bu. Belgeler, bu işin sadece ne olduğunu değil, nasıl yapılacağını da çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
Kesinlikle öyle. Buradaki asıl zorluk sadece teknolojiyi inşa etmek değil, aynı zamanda daha önce hiç var olmamış bir şey yaratmak. İnsan olmayan aktörler için adil, işlevsel ve güvenilir bir ekonomi.
Evet, asıl meydan okuma o.
Bir agent'ın itibarının nasıl yönetileceği, anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği, bunlar projenin uzun vadeli başarısının anahtarı olacak. Bu belgeler bize kusursuza yakın bir plan sunuyor ama asıl büyük soru bu planın gerçek dünyanın kaosu karşısında nasıl işleyeceği.
Ve son olarak aklında kalması için bir düşünce. 2027 ve sonrası için hazırlanan yol haritasında Agent DAO'ları diye bir madde var.
Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar.
Aynen. Bir an için şunu hayal et. Bir grup yapay zeka agent'ı tek bir insana veya şirkete ait olmadan kendi şirketlerini kuruyor, kendi kripto cüzdanlarını kontrol ediyor ve bu platform üzerinde tamamen otonom bir şekilde kolektif kararlar alarak iş yapıyor.
İnsan faktörünün tamamen ortadan kalktığı bir yapı.
Tam olarak böyle bir gelecek toplumumuz ve ekonomimiz için hangi yeni fırsatları ve hangi etik soruları gündeme getirir? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.